Ayrım 8.
Bu söz psikolojideki edimsel operant şartlama yaklaşımını adeta özetlemektedir. Edimsel şartlama kısaca şu: bir insan veya hayvan belirli bir uyarıcı karşısında bir davranış sergilediğinde eğer bir pekiştireç elde ederse, örneğin bir yiyecek veya aferin alırsa, gelecekte aynı davranışı sergileme ihtimali artar. Köpeğiniz adını söylediğinizde yanınıza gelse, siz de ona yiyecek verseniz veya yalnızca sevseniz, ileride adını söylediğinizde yanınıza gelme ihtimali yükselir. Ya da diyelim ki bir çocuk eline bir kitap aldı ve resimlerine bakmaya başladı. Siz ona aferin derseniz, gelecekte çocuğun aynı davranışı tekrarlama ihtimali artar. Kısacası siz hayvanlara veya insanlara bir şekilde iltifat ederseniz, yiyecekle veya aferin vererek iltifat edersiniz, onların kendilerine özgü marifetler, beceriler edinmelerine katkıda bulunmuş olursunuz. Bu noktada şunu belirtmekte yarar var: edimsel şartlamada dış kaynaklı güdümlü bir öğrenme, daha doğrusu bir öğretme söz konusudur. Çocuğun yaşı büyüdükçe dışarıdan verilen geri bildirimlerin, pekiştireçlerin yerini iç kaynaklı aferinler almalıdır. Örneğin bir genç birileri ona aferin dediği için değil, başarmaktan haz duyduğu için çalışmalıdır. Ancak çocuklar büyüdüklerinde dışarıdan verilen aferinler azalarak da olsa devam etmelidir. Yetişkinlerin de ara ara da olsa aferine ihtiyaçları vardır. Marifet iltifata tabidir sözü geleneksel kültürümüzün sezgi gücünü sergiliyor. Gerçi somut soyut, yani yiyecek vererek veya överek iltifat etmek bir beceri geliştirmede tek yol değildir. İnsanlar, hatta hayvanlar model alma veya keşfetme yoluyla da öğrenirler. Ancak pekiştireç verme, iltifat etmede, öğretmede önemli bir yoldur. Okulda aferin, evlilikte iltifatın her türlüsü, iş yerinde para övgü, sokakta teşekkür, insanların gelişmelerine, mutlu olmalarına yol açar. Bilime, sanata, spora iltifat. Kişiler iltifat yoluyla gelişebilirler. Aynı zamanda çevrelerine iltifat ederek veya etmeyerek çevrelerini şekillendirirler. İbn-i Sina, bilim ve sanat iltifat görmediği ülkeyi terk eder demiş. Eğer bilime, sanata iltifat ederseniz bunları geliştirirsiniz. Doğaya iltifat ederseniz doğal yaşamı korursunuz. Ava iltifat ederseniz doğal yaşamı zedeleyebilirsiniz. Spora iltifat ederseniz sporu geliştirirsiniz. Gördüğüm kadarıyla toplum olarak spora yeni yeni iltifat etmeye başladık. Ben ilkokuldayken resim, müzik, beden eğitimi derslerinde çoğunlukla matematik yapardık. Günümüzde artık böyle değil. Resim dersinde resim yapılıyor. Ancak yine de toplumca futbol dışındaki sporlara yeterince ilgi göstermediğimizi düşünüyorum. Halen okullarımızda veli öğretmen görüşmelerinde fizik matematik öğretmenlerinin kapısında kuyruklar oluşuyor da, ne hikmetse resim müzik öğretmenlerinin kapılarında kuyruklar oluşmuyor. Benim ülkem ne zaman ki resim, müzik, beden eğitimi öğretmenlerinin kapısında kuyruk olacak, biz o zaman resimde, müzikte, sporda ve bunların etkisiyle bilimde daha başarılı olacağız. Arazi olmaya değil, araziye iltifat etmeli. Neye iltifat ederseniz ona müstahak olursunuz, onu hak edersiniz. Ülkemize şöyle bir bakınız, insanımız arazisine değil, arazi olmaya iltifat ediyor. Şöyle: askere giden gençlere yarı şaka, yarı ciddi, aklın varsa askerde arazi olacaksın diye öğüt verirler. Genç de tutar arazi olmaya, ortalarda gözükmemeye çalışır. Bazı iş yerlerinde insanlar adı resmen konmasa da arazi olmaya çalışırlar. Yeni evlenen erkeklere tecrübeli erkeklerin yarı şaka, yarı ciddi bir önerisi vardır. Yardım ediyorum diye mutfağa gir, karının bardaklarını kaza süsü vererek kır, seni bir daha mutfağa sokmaz. Yani mutfakta da arazi olmasını öğütlerler. Eh, artık herhalde ülkede de arazi ol, et diye süt diye karışma, bana dokunmayan yılan bin yaşasın de. Bu kadar arazi olmak da kötü, çünkü bugün arazi olan yarın arazisiz kalır. Bugün arazi olan yarın arazisiz kalır. Arazi olmayın, arazinize sarılın. Eğer siz toprağa iltifat ederseniz toprak da size eder. Benim vatandaşım üreterek kazanmak yerine toprağını satarak kazanmayı tercih ediyor. Bu yıllardır böyle. Kıyılardaki zeytinlikleri, narenciye bahçelerini sattı. İçerlerdeki buğday tarlalarını sattı benim vatandaşım. Zeytin, buğday üreterek kazanmak yerine topraklarını satıp şehirde bir apartman dairesi almayı tercih ediyor. Elinde kalan 5-10 milyar parayla hayat boyu geçinirim sanıyor. Oysa hazıra dağlar dayanmaz. Vatandaşımın satarak kazanma tercihinde yanlışlık olabilir. Ancak onu bugüne getiren şartlarda da yanlışlıklar var. Söz gelişi, eğer kırsal kesimdeki yaşam şartları onu tatmin etseydi, üreterek kazanmayı tercih edebilirdi. Eğer köy enstitüleri kapatılmamış olsaydı, köyünde oturup üreterek kazanmaya iltifat edebilirdi. Yanlış iltifat, yanlış beceri. Benim oğlan pek zeki. Edimsel şartlamada tesadüfi pekiştirme denilen bir olay vardır. Gelişi güzel verilen ödüller, hedeflenmeyen davranışların ortaya çıkmasına yol açabilir. Tasmasından tutmuş, köpeğinizi gezdirmektesiniz diyelim. Koşmaya başladığında onu yavaşlatmak amacıyla yavaş diyerek tutup severseniz, farkında olmadan koşmamasını değil koşmasını pekiştirmiş olabilirsiniz. Gelecekte siz yavaş dediğinizde koşma ihtimali artacaktır. Bazen bir çocuk elini ağzına sokar, ana babası sokma diyerek elini tutar, onu kucağına alır. Ana babanın bu davranışı çocuk için ilgi görmek anlamına gelir, bu ilgiyi sürdürmek amacıyla elini ağzına sokmaya devam eder. Böylece çocuğun elini ağzına sokmaması değil, sokması pekiştirilmiş olur. Tesadüfi pekiştirme sayılabileceğimiz bu olayda, yanlış iltifat istenmeyen bir davranışın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yerinde kullanılmayan iltifatlar yersiz marifetlere yol açabilir. Bu konuda bir örnek. Nice baba oğluyla iftar ederken oğlunun dinlediğini fark etmeksizin birilerine "Bu oğlan çok zeki, sınıfta öğretmeni bir dinler hemen kapar. Artık bir daha kitabı okuması gerekmez" der. Bu konuşmaya kulak misafiri olan oğlanlar galiba şu sonucu çıkarıyorlar. "Ben zekiyim, babam öyle diyor. Öğretmeni bir dinleyip hemen kapıyorum. Artık bir daha okumam gerekmiyor. Benim kadar zeki olmayanların, aptalların, ineklerin harıl harıl okumaları gerekebilir. Ama çok şükür ben zekiyim." İşte bilinçsizce pekiştirme sonucunda ortaya çıkan bir yargı. "Ben zekiyim, okumam şart değil." Baba çocukta böyle bir yargı oluşturmayı hedeflememişti. Ancak bu yargı ve bunun devamı olarak çıkacak okumama davranışı çocuğu hayatı boyunca etkileyebilir. Burada babanın bir hatası daha var. O da şu: zeka eşittir ezberleme becerisi sanıyor. Oysa yeni bilgileri keşfetmek, üretmek de en az ezberlemek kadar, belki ondan fazla zeka belirtisidir. Ailede iltifatsızlık. Aile üyeleri birbirlerine iltifat etmeli. Karı koca birbirlerine zaman zaman iltifat etmeli. Kadın ve erkek o güne kadar eşinden aldığı güzel şeylerin ne olduğunu söylemeli. Söz gelişi, "Bana güven verdin" veya "Bunca yıl evimizin rızkını çıkardın" ya da "Seninle birlikte olmak keyifli, senin yanında kendimi rahat hissettim, hissediyorum" demeli. Eşimizin mutlaka bizi rahatsız eden davranışları vardır. Bunları söyleyelim ama lütfen onun bizi olumlu yönde etkileyen geçmişe veya şu ana ait olumlu duygularını, düşüncelerini davranışlarında dile getirelim. İnsanlar birbirlerinin eksiklerini yakalamak için gözlerini dört açarlardı, artılarını, olumlu yanlarını yakalamak için aynı dikkati göstermezler. Bugüne kadar köyde, kentte nice ailenin sofrasına konuk oldum. Bir kısmı akrabalarımdı, bir kısmı dostlarım. Aile üyeleri, çocuklar, babalar zaman zaman evin annesine yemeklerde gördükleri eksikleri söylediler. "Şunun tuzu çok, bu biraz daha pişmeliydi" dediler de şöyle bir yürek dolusu, "Ellerine sağlık, pek güzel olmuş" denildiğini az duydum. Lokantalarda yemekte bir eksik gören kimi müşteri, aşçıya iletilmesi amacıyla bu durumu garsona söyler. Ancak başarısı için aşçıyı kutladığını söyleyen çok az kişi gördüm. Konferanslarımda izleyicilere bazen "Tipik bir baba çocuklarına duygularını ifade eder mi?" diye soruyorum. Grup hep bir ağızdan, bazen yüzlerce kişi etmez diye cevap veriyor. O zaman arkadaşlar olumsuz yanlarını ifade eder, olumlu yanlarını ifade etmez diyorum. Gülüyorlar. Bazen de şöyle devam ediyorum. Bir baba için sövmek kolay, övmek zordur. Peki niçin böyle? Niçin çevremizdekilere olumsuz eleştirileri rahatça yöneltiyoruz da olumluları yöneltemiyoruz? Bu konuda pek çok yorum yapılabilir. Şüphesiz konunun tarihsel, kültürel, sosyolojik nedenleri var. Belki olumluyu söylediğimizde eski bir alışkanlıkla nazar değeceğinden korkuyoruz. Belki olumsuzu söylemek öfkeli bir avcı davranışı ve bu davranış toplumda prim yapıyor, statüyü yükseltiyor ve eleştiren kendisini güçlü hissediyor. Bu ve bunlara benzer derin yorumlar yapılabilir. Ancak konunun basit yorumlarından birisi şu. İnsanlar olumsuz eleştiride bulunmayı birbirlerinden öğreniyorlar. Özellikle bu konuda büyüklerini model alıyorlar. Eğer böyleyse bu konuda yeni bir öğrenme gerçekleştirmek, olumluyu söylemeyi alışkanlık haline getirmek mümkündür. Bu yeni öğrenme sürecinde ilk adım olumsuzları söylemeyi alışkanlık haline getirdiğimizi fark etmek olmalıdır. Aile içinde yakınlarımızın sürekli eksiklerini, istemediğimiz davranışlarını gözleyip söyleyebiliriz. Ama bunun yanı sıra onların güzel davranışlarını da gözleyip söyleyebiliriz. Söz gelişi kayınvalidenizin size göre pek çok olumsuz davranışı bulunabilir ama onun en az iki de olumlu özelliği vardır. 1- Eşinizi doğurmuş ve büyütmüştür. 2- Çocuklarınızın anneannesi babaannesidir. Bunu hiç düşündünüz mü? Kayınvalidenizin bir takım eksileri bulunabilir ama en az iki de artısı vardır. Eşinizi doğurmuştur ve çocuklarınızın ninesidir. Ailelerde kavgalar da olur, şirinlikler de. Aradan yıllar geçtiğinde hatırlananlar, hatırlanmak istenenler genellikle güzelliklerdir, iltifatlardır. Annemle babam arada tartışırlardı, kavga ederlerdi. Ama birbirlerine sevgiyle seslendikleri de olurdu, muhabbetleri de çoktu. Şimdi çocukluğuma dönüp baktığımda kavgalarını, kavga ederken birbirlerine ne söylediklerini hiç hatırlamıyorum. Yalnızca birbirlerine söyledikleri güzel sözler kalmış hatırımda. Birbirlerine Sabahatçığım, Salihçığım demelerini hatırlıyorum. Bir de babamın banyodan çıkma törenini televizyonda paylaştım, okuyucularımla da paylaşmak isterim. Kubbemde baki kalan, babamın banyodan çıkma töreni. Çocukluk anılarım arasında annemin banyodan nasıl çıktığına ilişkin bir resim yoktur çünkü törensizdi. Babamın banyodan çıkışları ise bugünkü gibi aklımdadır çünkü babamın banyodan her çıkışında küçük çaplı bir tören yapılırdı evimizde. Aksıranlara çok yaşa denmesi gibi alışkanlık haline gelmiş, annemle babamın yıllarca bıkmadan, usanmadan ciddiyetle sergiledikleri bir törendi bu. Babam yıkanır, kurulanır, giyinir, banyonun eşiğinde durup "C" diyen çocuklar gibi "Çıktım açıklara!" diye bağırırdı. Annem de ona her seferinde aynı ciddiyet, aynı sevecenlikle "Canım benim, sıhhatler olsun!" diye karşılık verirdi. Bunları dediler de ne oldu? Çok iyi oldu. İyi ki öyle dediler, iyi ki öyle seslendiler. Bu şirin tören, bu rutin tarih boyunca evimizde tekrarlanmayacaktır. Çünkü artık babam hayatta değil. Bu kubbede baki kalan gerçekten hoş sadalardır. Zihnimde, kubbemde baki kalan onların birbirlerine sevecenlikle söyledikleri o hoş sözlerdir. Kavga ettikleri zaman birbirlerine ne söylediklerini gerçekten hatırlamıyorum. Sevgi sözcüklerini hatırlıyorum, üstelik hasretle hatırlıyorum. Sizler sevgili okuyucularım, bugün evlerinizde bağırıp çağırıyor olabilirsiniz. Sanırım aradan 40 yıl geçtiği zaman çocuklarınız bağırmalarınızı, itip kalkmalarınızı hasretle hatırlamayacaklardır. Aradan 40 yıl geçtiği zaman çocuklarınız güzel geçmiş bir bayram gününü, keyifli bir pazarı hasretle hatırlayacaklardır. Baki kalacak şey sizin güzel sözleriniz olacaktır. İş yerlerinde elemanlarınıza bağırıp çağırmalarınızı yıllar sonra kimse hasretle hatırlamayacaktır. Hasretle hatırlayacakları şey bunaldıklarında yüreklendiren bir cümleniz, işe yeni başladıklarında dostça sergilediğiniz bir tavır olacaktır. Yarınlarda baki kalacak şey bugünlerdeki hoş sadalardır. İş yerinde iltifatsızlık. Çevreme bakıyorum. İş yerlerinde birbirlerine iltifat etmeyen insanlar görüyorum. Nice amir elemanına doğru yaptığı bir iş için teşekkür etmiyor. Teşekküre ne gerek var? Bunu yapmak için para alıyor diye düşünüyor. Hatta bu düşüncesini dile getiriyor. Gözlediğim kadarıyla amirler memurlara iltifat etmiyor, memurlar da amirlere etmiyor. Amirin memura iltifat etmesi adetten değildir. Kafalarda olan belki de şu. Eğer amir memuruna iltifat ederse amirin otoritesi sarsılabilir, memur şımarabilir, yüz bulur, zam ister, hiç olmadı izin ister. Eğer memur amirine iltifat ederse kafalarda klişe hazırdır. Amirine iltifat eden memur yağcılıkla, yalakalıkla, dalkavuklukla veya yöresel ifadelerimizden birisi olan omolukla suçlanır. Bütün bunlar gerçekçi mi? Yoksa kafalarımızdaki gerçekçi olmayan şemaların, şablonların mı ürünü? İş yerlerinde gerçekten amirle memur arasında büyükçe bir mesafe mi bulunmalı, yoksa bulunması gerekli doğal mesafeyi abartıyor muyuz? Sanırım amirle memur arasındaki uzak durma problemi iş yerlerine özgü değil, günlük yaşamımızın hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Örneğin babalarla çocukları arasında da benzeri kopukluğu yaygın olarak görmek mümkün. Eskiye göre azalmakla birlikte halen sürüyor. Nice oğlan kız babasına onunla gurur duyduğunu açıkça söyleyemiyor. Babasına iltifat edemiyor. Bırakın iltifatı, babasıyla rahatlıkla konuşamıyor. Ve ne yazık ki nice baba oğlunu kızını bağrına basıp şöyle bir dolu dolu öpemiyor. Hadi iş yerlerinde mesafeli duruş gerekli diyelim. Evde de mi gerekli? Hadi diyelim memurun amirini övmesi yağcılıktır. Aile içinde birbirimizi övmek de mi yağcılık? Hemen her ortamda insanlar arasındaki ilişkilerde fiziksel ve psikolojik anlamda belirli bir mesafe gerekebilir. Ancak bu mesafeyi kişisel kaygılarımızdan ötürü gerektiğinden büyük tuttuğumuzda iletişimde sorunlar ortaya çıkıyor, gerginliğimiz artıyor, hatta bunların uzantısı olarak psikosomatik rahatsızlıklar beliriyor. Eğer amirlerin memurları gerektikçe gerçekçi bir şekilde övmeleri yaygın bir tavır olursa, o zaman insanların bunu yadırgamaları, şımarmaları söz konusu olmaz. Ve eğer bir amir kendine güveniyorsa, memurundan gelen hak ettiği övgüleri yağcılık olarak algılamaz. Kendilerine güvenleri az olan kişiler ne söylerseniz söyleyin yadırgarlar. Övseniz bile hayra yormazlar. Hem birbirimize iyi davranmak, birbirimizi yüreklendirmek, hem de işimizi iyi yapmak mümkündür. Tarihten bugüne iltifatsızlık. Bu konuda tarihten iki örnek sunmak istiyorum. Birincisi gerçek, ikincisi rivayet. Osmanlı'nın son dönemlerinde zengin bir adamın iftar sofraları ün salmış. Bunu duyan padişah bir akşam habersizce konuk gitmiş bu kişiye. Ev sahibi telaşlanmamış. Sadece adamlarına günlük takımlar yerine altın, gümüş, çatal, bıçak koymalarını söylemiş. Padişah bakmış, sofrada her şey mükemmel, yemekler güzel, hizmet kusursuz. Yemeğin sonlarına doğru kristal hoşaf kasesinin eğri olduğunu fark etmiş ve hemen bunu ev sahibine söylemiş. Çelebi, kaselerin eğridir demiş. Ev sahibi, hünkârım, kaseler buzdandır diye karşılık vermiş. Meğer hoşafı buzdan yapılmış kaselerde sunmuşlar. Böyle bir kasede hoşaf içmek ilginç ve keyifli olsa gerek. Padişah hatalı bir çıkış yaptığını düşünmüş, canı sıkılmış. Büyük ihtimalle padişah iftar için ev sahibine teşekkür etmiştir. Ancak bunun yanı sıra hepimizin pek çok zaman yaptığımız bir şey yapmış, nice olumlu ayrıntıyı tek tek vurgulamamış ama gördüğü olumsuz bir ayrıntının alelacele altını çizip söyleyivermiş. Evlerde ve iş yerlerinde aynı tavrı sürekli sergilemiyor muyuz? Övgüde, iltifatta mehter adımı gidiyoruz da olumsuzu söylemekte dört nalayız. Bir zamanlar padişahlar vezirleri başarılı olduklarında kürkler giydirerek, hediyeler vererek onları onurlandırırlardı. Ancak bazen en ufak bir hataları üzerine onları idam ettirirlerdi. Piri reisin gerek askeri gerekse bilim alanında pek çok başarısı olmuştu. Ancak 80 yaşlarındayken bir seferdeki hatasından ötürü idam edildi. Geçmişteki bu tavır bence günümüzde de biraz stilize olmuş halde de olsa devam ediyor. Şöyle: İnsanlar birbirlerine bakıyorlar, bir hata görüyorlar, ardından da bir hatasını gördüm, çizdim üstüne abi, bir davranışını gördüm, notunu verdim, sıfır diyorlar. Bunun sonucunda da ya küsüyorlar ya da birilerini işten atıveriyorlar. Veya gençliklerinde nice emeği geçmiş çalışanlara, politikacılara yaşlandıklarında onların son hallerine bakıp dinozor diyorlar, onca hizmetlerini unutuveriyorlar. Galiba tarih böyle tekerrür ediyor. Rivayete göre bir sadrazam sade bir vatandaşla tavla oynarmış. Oynarken zaman zaman oyun arkadaşına al efendim, ver efendim, buyur efendim dermiş. Bir sadrazamın halktan birisine kibar davranmasını yadırgayan bir yakını ona niçin böyle davrandığını sormuş. Sadrazam, ben arada padişahla da tavla satranç oynuyorum. Şimdi buna al ulan ver ulan dersem ağzım alışır da bir gün ya padişaha da öyle dersem diye cevap vermiş. Sadrazam vatandaşa endişesinden ötürü kibar davranıyormuş. Her yerde, her zaman çevremizdekilere kibar davranmalıyız. Biraz endişemizden ötürü bu yetmez, biraz da genellikle insana olan saygımızdan ötürü ağzımızı iyiye, güzele, iltifata alıştırmalıyız. Çocuklarımıza kötü modeller sergilememek için, birbirimizi kırmamak için. Az iltifat, az marifet, övgüden kaçınma, eleştiriye rağbet. Çevremize iki tür eleştiri yöneltebiliriz. Olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri. Şimdi lütfen bir düşünür müsünüz? Evinizde, iş yerinizde, okulunuzda, çevrenizdeki insanlara daha çok olumlu eleştiri mi yöneltiyorsunuz yoksa olumsuz eleştiri mi? Galiba çoğunluğumuz olumsuz eleştirileri daha fazla yöneltiyoruz. Her yaşta çevreden gelen mesajlara, geri bildirimlere ihtiyacımız vardır. Bu mesajlar olumlu veya olumsuz olabilir. Hepsi davranışlarımıza yön verir. Toplumda, doğada yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda da bu mesajları ölçüt alırız. Kısacası çevremizden gelen olumlu mesajlar da olumsuz mesajlar da işe yarar, bizi geliştirir. Ancak olumlu mesajların bir işlevi daha vardır. Olumlu mesajlar, olumlu eleştiriler bizi geliştirmenin yanı sıra mutlu eder, yüreklendirir, motivasyonumuzu artırır. Olumlu eleştiriler bizde marifet geliştirir. Olumlu eleştirilerin az olması insanların marifet, beceri geliştirmelerini zorlaştırır. Çünkü ceza eleştiri daha çok belirli bir davranışı yapmamayı öğretir. Üstelik ceza mevcut olduğunda etkilidir. Ceza ortadan kalktığında bastırdığı davranışın görülme ihtimali artar. Labirentteki fareye iltifat. Ceza eleştire bir davranışı yapmamayı öğretebilir. Ancak karmaşık bir davranışı, hele hele bir bakış tarzını cezayla öğretmek mümkün değildir. Örnek: labirente koyduğunuz bir fareye elektrik şoku vererek bir pedala dokunmamayı öğretebilirsiniz. Pedala dokunduğunda birkaç defa şok verirseniz kısa sürede dokunmamayı öğrenir. Burada korku koşullaması yoluyla fobi oluşturulması söz konusudur. Pedal karşısında kaçma ve kaçınma sergileyen farede pedal fobisi yerleşir. Ancak aynı fareye labirentten çıkış yolunu şok vererek öğretmek son derece zordur. Fareye çıkış yolunu öğretmek istiyorsak, hedefe yönelik doğru davranışlarını ödüllendirmek, pekiştirmek, bu amaçla daha çok şekerli su verilir, bir anlamda fareye iltifat etmek gerekir.